Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Uzak.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz Huawei kanadından. Huawei'in kendi işletim sistemini geliştirmiş oldu. Artık geçtiğimiz hafta pek çok haberin arka arkaya gelmesi de ortaya çıkmış oldu. 2012'den bu yana aslında kendi işletim sistemleri üzerine çalışıyorlarmış. Çünkü 2012'de yine hem Huawei hem de ZTE için bazı araştırmalar, bazı soruşturmalar söz konusuydu. Oradan yola çıkarak ileriye dönük olarak garanti olması anlamında bir B planı olarak kendi yazılımlarını geliştirmeye başlamışlar. Çünkü olur da Amerika bir şekilde Android platformunu kullanma konusunda bir engel teşkil ederse yarı yolda kalmamak adına böyle bir adım atmışlar. Zaten kendi işlemcilerini geliştirmelerinin temel sebeplerinden birisi de buydu. Hatırlarsın geçtiğimiz sene ZTE Amerika tarafından Qualcomm'dan engel yiyince ortada kalmış, ne yapacağı belli olmamıştı. Daha sonrasında bir orta yolu buldular ve sorunu açtılar ama işte Huawei bunları yaşamamak adına hem işlemci hem işletim sistemi tarafında kendi hazırlıklarını yapmış. Hatta söylenen o ki sadece mobil taraf için değil, dizüstü bilgisayarları düşünerek masaüstünde uyarlanabilir bir işletim sistemi geliştirdikleri söyleniyor.
Şimdi ZTE sorun yaşadığında Android'i kullanamayacağı, Android tarafında ban yiyeceği konuşulmuştu ve biz de o günkü şartlarda mobilite programında konuştuğumuz kadarıyla aynı şeyleri söyleyeceğim aslında. O zaman da söylemiştim. Bu işi eğer yapabilecek biri varsa, kendi işletim sistemini çıkartıp üçüncü bir ekosistem oluşturabilecek biri varsa bu Amerikalılar değil Çinlilerden gelecek. Neden derseniz arkadaşlar, Çin inanılmaz büyük bir nüfusa sahip ve içeride kendi yaptıkları uygulamaları kullanma konusunda da hevesliler. Ne yapacak Huawei? WeChat'in çalışabildiği, Çin'deki bazı sosyal uygulamaların aktif çalıştığı bir telefon çıkarsa bile ilk aşamada. Çin'de zaten Facebook, Google'ın servisleri, Twitter gibi uygulamaları kullanamadığı için insanlar bunları aramayacaklar. Ve direkt o telefona rahat rahat bir şekilde adapte olabilecekler. Yani Çinlilerin aktif kullandığı yazılımlar öncelikli olarak çalışacağı bir telefon, öncelikli çalışacağı bir işletim sistemi zaten Çin içinde tutacaktır. En azından kendi içerisinde böyle bir telefonun satışını yaparak İlk denemeleri, işletim sisteminin o ilk adımlarını orada hızlandırabilir. Bu Çinli yazılım geliştiricilere de bir fırsat verecek. Aynı işletim sistemi dünyaya açıldığında bu sefer Çinli oyun geliştiricilerin oyunlarını, Çinli sosyal medya uygulamalarını orada daha hazır görebiliriz. Hı hı. Yani ilk başta buna hazırlanmış olacaklar. Daha uygun, daha hızlı çalışan uygulamalara karşı karşıya gelebiliriz. Kendi işletim sistemini geliştiren, kendi işlemcisini yapan, kendi telefonlarını tasarlayan, altyapıyı kendi hazırlayan modemine varasıya bir firmadan bahsediyor oluruz o zaman. Ve Huawei gerçekten çok güçlü bir firma haline alabilir.
Şimdi durum şöyle aslında. Mesela ZTE tarafında ZTE'nin Qualcomm platformunu kullanamadığı dönem zarfında Huawei zaten kendi platformunu geliştiriyor. Ama mesela Oppo, Xiaomi gibi firmalar yine bu teknolojileri kullanmaya devam etmişlerdi. Ama bu adımdan sonra belki de Çin'de bir konsolidasyon söz konusu olacak. Huawei'in belki bir iştiraki işletim sistemi geliştirecek ve diğerleri de bunu kullanma yönüne bir eğilim gösterebilir. Çünkü bugün dünyada en çok telefon satan 5 markaya bakıldığı zaman Samsung ve Apple dışındakiler Çinler. Huawei, Oppo, Xiaomi, Oppo'nun alt grupları ki bunların yıllık satışlarına bakıldığı zaman yarım milyarı geçiyor. Dolayısıyla zaten iç pazarda herhangi bir sorun yaşamayabilirler. Eğer tabii platform tutarlı, olgun ve insanların kullanabileceği seviyeye gelirse. WeChat örneği güzeldi. Zaten WeChat'in tek başına bir işletim sistemi gibi çalıştığı söylenir. Bir mesajlaşma uygulamasının dışında bir sürü üst katmana sahip olan, evet, ödeme yapabildiğiniz, toplu taşımaya binebildiğiniz bir mimarisi var zaten. Dolayısıyla Huawei şimdiden kendisini bunları hazırlamış. Ki açıklamaları var. Niyetleri zaten yine Google ve Microsoft'la işbirliği yapmak ve açık olan ekosistemden faydalanmak. Ama yarın öbür gün tutarda birisi engel koyarsa biz de yarı yolda kalmamak adına böyle bir çalışma yapıyoruz diyorlar. Tabii Huawei tarafında sadece şöyle bir durum söz konusu. Kirin tarafında mobilde var ama hani olur da işletim sistemini kullanamaz duruma gelirlerse işlemci kullanamayabilir noktaya da gelebilirler. Belki o tarafta da yine dizüstü bilgisayar pazarını büyütmek istiyorlarsa ki şu an dizüstü bilgisayar Huawei için küçük bir iş. Orada büyümeye çalışıyorlar ama ana öncelikleri değil. Belki oraya yönelik olarak da bir Kirin ailesini genişleme durumunda gözlemleyebiliriz.
Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. Olası bir Amerikan ambargosunda Android ve Windows işletim sistemlerini Çinli firmaların kullanamaması söz konusu oluyor. Çünkü bunlar Amerikalı şirketler ve sonuç olarak teknolojilerini Çinlilerle paylaşmamaları gerekecek.
Ambargo biliyorsunuz zaten şirketler. Yıllarca Çin'e girebilmek için kaynak kollar paylaşmasında bir sürü şey oldu aynen.
Şimdi böyle bir durumda tabii doğal olarak kendi işletim sistemlerine ihtiyaçları var ama PC tarafında özelliklerde işletim sistemi geliştirme konusunda çok da zorlanacaklarını zannetmiyorum. Herhangi bir Linux sürümünü alıp özelleştirdiklerinde zaten oldukça güçlü bir PC işletim sistemine sahip olacaklar. Yani PC tarafında işletim sistemi sıkıntısı çekmezler Windows kullanamazlarsa.
Ben de aynı fikirdeyim. Yani orada zaten halihazırda Linux tabanlı bir sürü dağıtım aktif öyle, olarak evet, biliniyor. Zaten Çin'in devlet olarak kendine ait bir takım çözümler geliştirdiği de zaten konuşuluyordu. Buna benzer bir durum söz konusu olabilir. Hatta işte belki de bakıldığı zaman işte bugün Chromos gibi çözümler var. Bunların muadili olabilecek bir takım yine platformlar da geliştirilebilir. Yani sonucunda adamlar 2012'den bu yana bir alternatif üzerinde çalışmalarını sürdürmüşler. Dolayısıyla yarın öbür gün istenmeyen bir durum olursa onların tarafında buna uygun olarak bir takım çözümleri de piyasaya sürecekler. Dediğim gibi Çin pazarını zaten muhtemelen koruyabilirler ama dünyanın geri kalan kısmı için de nasıl bir çözüm geliştirecekleri önemli. Çünkü son çıkardıkları saatte de kendi yazılımlarını kullanıyorlar ama evet, çok parlak bir tablosu yok. Ama muhtemelen kötü durumda B planı daha iyi çalışacaktır diye tahmin ediyoruz.
Mesela Samsung tarafına baktığımızda Tizen çok daha gelişmiş bir işletim sistemiydi. Çok daha hazır, olgun bir işletim sistemiydi ama onlar devam etmemeyi seçtiler. Mobile televizyon öyle ve saatlerinde en azından devam ediyorlar şu anlık. İleride ne olur bilmiyoruz
televizyon
ama.
Televizyon da bayağı iyi çalışıyor.
Evet, cep telefonlarına mesela bence hala da denemeleri lazım. Girebilecek bir sistem.
En azından bir ürün grubunda değil mi? Evet. Bir model haricinde.
Çok uygun fiyatlı bir cep telefonunda kullanabilirler diye düşünüyorum.
Yani. Çünkü bugün mesela Nokia'nın feature phone diye çıkardığı bazı telefonlara bakıyorsunuz. İçerisinde yine belli başlı uygulamalar var. İlgili S40 platformunu evet, kullanan ya da oradan türetilen. Dolayısıyla belki de o pazar için bir şeyler ortaya koyup evet, yavaş yavaş onun olgunlaşmasını
yani hızlı oraya böyle bir developer oluştursalar, yani milyon satan bir cihaz için her zaman orada bir geliştirici kitlesi oluşabilir. Yani en azından denemeleri lazım. Neden derseniz, ya bugün Android işletim sisteminin gelişim adımlarına baktığımızda sanki yavaşladı gibi de. Yani o istediğimiz gelişimleri görmüyoruz. Bugün Samsung Galaxy S10 ailesinde övünülen özelliklerden bir tanesine Android platformundaki ilk 64 bit oyunlar. Yani düşünebiliyor musun? Android platform kaç sene olmuş 64 bit işlemciler çıkalı? İlk 64 bit oyunlar falan diye birisi başlık atabiliyorsa 2019 senesinde bunu oturup düşünmek lazım biraz.
Ki zaten onunla ilgili yol haritasını daha önce mobilitede konuşmuştuk. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde geriye dönük olarak oyun motorlarının da artık tamamıyla buna geçmesi bekliyor. Tabii Samsung tarafı şimdi bu konuda teknik olarak böyle bir altyapıya sahip olduğunu söylüyor ama o tarafta da hani kullanıcılara vaat ettiği oyunlara bakıldığı zaman da yani evet, teorik olarak kağıt üzerinde olan bir özellik ama şu aşamada biraz daha vakti var gibi. Huawei ile ilgili bir iki ufak haberimiz daha var. Mate 20 Pro ile ilgili, Mate 20 ailesi ile ilgili daha doğrusu bir açıklama yapıldı. 4 ayda 10 milyondan fazla sattığı söylendi. Zaten aslında yüksek satış rakamları bekleniyordu. Kısa bir sürede iyi rakamları yakalamışlar.
Hiç fena değil. Bunun içine Lite dahil mi?
Tek model bazında hangisini kadar sattığını söylemiyorlar. Huawei'nin öyle bir politikası yok.
Çünkü Mate 20 ailesi dediğinizde Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 2, Mate 20 Mate X, Mate 20 Lite.
Porsche dizaynlar. Onlar gerçi
yani onlar zaten o kadar yoktur ama evet.
Sonuçta aile büyük.
Çok büyük.
Tabii Lite serisi fiyat performans oranı itibariyle, daha doğrusu fiyat olarak erişilebildiği itibariyle muhtemelen ağırlığı oluşturuyordur diye düşünüyorum. Zaten dikkat edersen o tür modelleri pazarlama anlamında da daha fazla yatırım yapıyorlar. Daha fazla kişiye ulaşma ihtimali olduğu için.
Mesela en azından bizim şu anda baktığımız haberde Mate 20'yi kullanmışlar. Genel olarak aynen, görselde.
Arka tarafta parmak izi okuyucusu olan model ve şimdi P30 serisini birazdan zaten bahsediyor olacağız. Bu aradaki süre zarfında rakam olarak yüksek rakamları yakalamışlar. Halihazırda zaten P serisinde satışta devam ettiği için orta üst seviyede yüksek satış rakamları yakalayabiliyorlar. Çünkü Mate 20 Lite, yani Lite modelinden bile bahsetsek orta sınıf oturan bir telefonu. Evet, ucuz bir telefonla değil. Gerçi Türkiye'de de ilk çıktığı fiyatla şu anki fiyat arasında bayağı bir fark var. Yanlış bir fiyatla çıkmıştı. Şimdi nispeten 2500 liranın altın fiyatlarla bulunabilen bir hale gelmiş en azından belli satış noktalarında. O fiyattan ilk çıkışını yapsaydı
daha başarılı
olabilirdi. Tabi pazarda muhtemelen gözlemliyorlar, rakiplere bakıyorlar. Samsung o dönem nispeten daha zayıf bir ürün gamına evet, sahipti. Şimdi A serisinin yeni modelleri, işte M serisi gibi cihazlar gelince ona göre bir ayar vermişler diye tahmin ediyoruz. P30 serisinin lansmanı yaklaşıyor. Bu birkaç hafta içerisinde göreceğiz. Önce bir ön teknik lansman yapacaklar. Daha sonra da Fransa'da, Paris'te global lansman yapacaklar. Donanım haberi olarak biz de bu etkinlikleri yerine takip edeceğiz. Tasarım olarak artık PR görüntüsü olarak kabul edilen görüntüler ortaya çıkmış durumda. Teknik özellik seviyesinde de belli başlı bir takım bilgiler netleştim. Pro olarak beklediğim zamirler gemisi modelde 6.47 inç boyutunda yine yüksek çözünürlüklü ekran var.
Ya şimdi görünüş olarak damla çentik daha yakışıklı durmuş. Hani o büyük çentiğe oranla. Ama dikine kamera yerleşim, yani kare kare yerleşimi neden bıraktılar acaba? Mate serisinde oldukça güzel bence bir imzaydı o. Belki de onu Mate'e mi özel bırakmak istediler? Hani dikine kamera yerleşimindense bence o diğeri bir Huawei imzası olabilirdi telefonda.
Şimdi kamera sayısı 4'e çıkınca dikine bir tuhaf olmuş. Yani orada değil büyük mi? Bir siyah alan gibi. Belki onu yatay dizselerdi. Hani kareyi de geçtim. Yatayda da belki fena görünmeyebilirdi.
Evet. Ben kareyi sevmiştim. Ne yalan söyleyeyim. Belki öyle devam edebilirlerdi ama.
O forma da Apple'ın geçtiği konuşuluyor.
Öyle mi?
Kare tarzı. Yine iPhone 11'lerdi.
Şey garip olur şimdi. Beşinciyi de aşağı doğru eklemeye kalkarlarsa bir sonraki dönemde.
Zaten 5-6 7'ye gidecek gibi görünüyor.
Yani değişik bir çizgi yakalayabilirler.
Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Pro modeli bayağı güzel görünüyor.
Evet.
Yine gradyanı çok güzel uygulamışlar. Ön tarafta da üst çerçeve bayağı bir azalmış. Alt çerçevenin ne kadar kalın olduğunu bu görsellere bakarak artık yorumlamamak gerekiyor. Çinliler bizi birkaç kere tufaya getirdiler.
Ama daha telefon kalın oluyor yani reklam görselinden.
Çünkü bir de o kısımda kavis verme eğilim söz konusu olduğu için aslında
algılamakta
zorlanılabiliyor ya. Ama ben tasarımını beğendim açıkçası.
Tasarım güzel ama tasarımını beğendik derken de Mate 20 ile ne fark var? İşte damla çentik, bir de evet, arkadan evet. Dikey kamera. Arkadan bence Mate 20'den daha kötü.
Çerçeveler biraz daha incelmiş gibi görünüyor.
Evet. Mate 20 bence hala çok güzel görünen bir telefon ya. Yani düşününce...
Ya şimdi P20 Pro'da güzel mi? Görünen bir telefon
ama. Mesela bu telefonda merak ettiğim şey yüz tanıma kısmında ön tarafta 3 boyutlu derinlik algılama kullanacaklar mı?
Şimdi görüntü itibariyle yer yok gibi görünüyor ama.
İşte özel bir kamera koymuş işte, olabilirler
yani mi? Camın altına, çerçevenin arasında bir şey sıkıştırmışlar mıdır? Görselden alınması çok kolay evet. Değil. Ama sonucunda mesela arka tarafına bakıldığı zaman da ekrandan parmak izi okuyucunun artık bu telefonlarda Huawei tarafından amiral gemilerinde standart olarak geleceğini yani söyleyebiliriz.
Sadece Pro'ya değil, normal standart modelde P30'a da en azından ekran üzerinden parmak izi okumayı konumlandırmışlar. Bizim anladığımız kadarıyla o var.
Ki o modelin aslında light versiyonu olabileceği de söyleniyor. Yani light'a da bunu koyarlarsa farklı, olabilir, farklı evet. Olabilir. Tabii light'a koyup da fiyatı yükseltirlerse de çok farklı olmayabilir. Koyup fiyatı benzer seviyede tutabilirlerse sanki daha hoş görünebilir. Bu arada arka kamerayla ilgili daha önceki mobilite programlarında konuştuk. Yine çok güçlü bir kamera paketi gelecek. Yüksek çözünürlüklü olacak vesaire. Yine değiniriz ama daha önemli olan ön kamerada bu sefer biraz daha farklı bir durumun söz konusu olması. Çözünürlüğü yükseltmişler artık. 32 megapiksellik ön kamerayla gelecekmiş.
Ön kamerası konusunda biraz geliştirme yapmaları gerekiyordu. Çektiğiniz fotoğraflar duruma göre çok değişiklik aynen. Gösterebiliyordu. Yani her zaman çok tatmin edici sonuçlar
dengesiz
almıyordu.
Dengesiz bir deneyim vardı ya.
Evet, dengesiz bir deneyim vardı açık söylemek gerekirse. Net tabiri bu olsa gerek.
Bazen exposure'ı çok patlatıyordu. Yani arka tarafın ne olduğunu göremiyordum. Bazen evet,
telefona yakışmıyordu. Aynen. Şimdi yeni kamerayı merak etmiyor diyelim. Hala da her ne kadar selfie modası geçti deseler de kendi fotoğraflarımızı çekiyoruz, paylaşıyoruz. Bir başkasına beni çek abi demektense o anı aynen. Çekmek daha iyi oluyor. Ve kimi zaman... Yani ben gittiğim yurt dışı turlarda bunu gördüm. Arkadaşına verip kendini çektirip beğenmiyorsun. Kendini çekiyorsun. Kendi çekiyorsun onu daha paylaşılabilir bulabiliyorsun. En azından ön kamera önemli hala.
Bu arada dikkat edersen AIZ'ye yer olmama durumu ortaya çıkabilir. Bir ihtimal ekrandan ses iletim teknolojisinin bu telefonlarda olacağı söyleniyor. Açıkçası ben onu deneyebilmek için Mobil Dünya Kongresi'nde LG standına gittim. Biliyorsun onların yeni telefonlarla evet. Bir durum var ama tabii ortam koşullar ve birinin arama durumu söz konusu olmadığı için hoparlör olarak kullanmak istediğiniz zaman da ortam çok gürültülü olduğu için çok fazla bir şansım evet. Olmadı ama bu telefonda böyle bir özellik olabilir. Arka tarafa bakıldığı zaman da yine geniş açılı kamera da olacak. Ciddi bir konfigürasyon var ve periskop kamera özelliğinin geleceği 12 yakınlaştırma yapabileceği zaten söyleniyor.
O garip bir özellik olacak. Denemek lazım. Hoş olacak. Manzara çekerken ya da uzaktan bir hayvanı görüntülerken çok fazla işimize yarayabilir.
Ama şu var. Geçen hafta yine bu telefona ait olduğu iddia edilen Huawei imzalı bazı fotoğraflar ortaya servis edildi. İşte bu böyle olacak, şöyle olacak tarzında. Bir kısmı yine Huawei'de çekilmedi anlaşıldı. Yani kaçıncı oldu bunu sayamadım ya.
Bilmiyorum çok her fazla yapıyorlar.
Her şeyin aslında böyle durum ortaya. Ha bu tek Huawei'nin yaptığı bir şeydi. Samsung da yapıyor ama hani bir yaparsın.
İki yaparsın.
İki yaparsın artık üçüncü, dördüncü yapmamalısın diye tahmin ediyorum yani.
Garip ya.
Ne bileyim abi arada çalıştıkları ya kreatif ajanslar mı kandırıyor ne yapıyor?
Teknolojinin nasıl çalıştığını anlatıyoruz ne de olsa hani böyle çalışacak mı demek istiyorlar bilmiyorum ama. Garip bir durum
bu
var.
Bu görüntünün fake olmadığı söyleniyor. Bu görüntünün
fake olmayan görüntüye baktığımızda da dijital crop var herhalde. Bu optik evet, yakınlaştırma değil. Ben ne söyleyeyim sana?
Zaten sablo çok süper parlakta değil açıkçası.
Yani bu sonuç hiçbir şekilde tatmin etmez. Şu an ben bunu Mate 20 ile yaparım. Dijital crop yaparsam o kadar. 48 megapikselde.
Olabilir. Artık telefon çıktı. Yani şöyle çok bir şey kalmadı. Göreceğiz evet. Yakından deneme şansımız olacak. Umarız kamera tarafında yine iyi bir deneyim sunacaktır. Kullanıcıların heyecanlandıracağı bir kamera paketi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama umarım kamera tarafında video performansı da artar. Çünkü şu an Huawei'in söz konusu kamera olduğu zaman
en zayıf noktası,
en zayıf noktası video.
Video
tarafı ve video tarafında rakipleri hızlı yol almaya başladı. Dolayısıyla bu önemli. Pil tarafında da büyük olan bu dediğin yani P30 Pro'nun 4200 mAh ile geleceği ve 40 wattlık şarj adaptörünü kutudan çıkacağı söyleniyor. Yani büyük pil ve hızlı şarj yetenekleri olan bir telefon göreceğiz. Ama tabii fiyatlandırma nasıl olacak? Onu merak ediyorum. Şimdi Samsung'un Xeon Plus'a 7500 lira fiyat biçmesinden sonra bu Huawei üzerine bir baskı oluşturacaktır diye tahmin ediyorum. Performans tarafında da Kirin 980 göreceğiz ki birkaç haftadır aslında Kirin 985 ya da Kirin 990'da yeni bir platform olup olmayacağı tartışılıyor. Son çıkan haberler yine Kirin 980'e dönmüş durumda. Bazı Geekbench sonuçları var prototiplere ait olan. Orada 980 görünüyor.
980 ise biraz... bilmiyorum.
Ya evet. Şimdi Snapdragon 855'li cihazlar. İşte Samsung tarafında yine Exynos 9820 bunları alt alta koyulduğu zaman bence bana soracak olursan rekabet daha da artmışken Huawei'nin Kirin 980'le gitmek yerine belki frekansı arttırılmış. Belki GPU'su birkaç çekirdek eklenerek güçlendirilmiş bir tasarım paketine ihtiyacı var.
Ya da kendi işlemcisinden Samsung gibi arada vazgeçip 855'li bir cihaz gelse.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu telefonla yani Snapdragon 855'i koysun. Telefonun dünyadaki toplam pazarlama bütçesinin yarısını kırpsın. daha çok ses getirir.
Daha çok ses getirir ve şöyle bir şey olur. En azından 4K'da 60 FPS kayıt altına alabilir.
Alınabilir. Şimdi birazdan Qualcomm tarafına da geçeceğiz. Qualcomm'un da farklı iddiaları var. Kamera çözünürlüklerinin çok çılgın yerlere gideceği söyleniyor. Ama bakalım bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi donanım haber olarak zaten etkinlikleri yerine takip edeceğiz. Videolarımız olacak. Samsung tarafı akıllı telefonlar için geliştirilmiş en yüksek kapasiteli mobil belleği, low power DDR4X belleği duyurdu. 12 GB. Zaten 12 GB ilk duyuran Lenovo olmuştu. Z5 Pro GT için 855 telefonu geçtiğimiz senenin sonlarına doğru duyuruyu yapmıştı ama CES fuarında mesela o kapasiteye sahip olan telefonu görememiştik. Samsung tarafının kendisi Galaxy Fold katlanabilir telefon için kez daha 12 GB'dan bahsetti. Yine Xeon'un, Xeon Plus'ın özel versiyonu için de, seramik versiyonu için de bu kapasiteden bahsetti. Şunu biliyoruz. Samsung bu tür üretimlere başladığında, üretime başladığını duyurduğunda aslında 1-2 ay evvelinden üretime başlamış ve iş ortaklarına bellekleri dağıtmış oluyor. Önümüzdeki günlerde 12 GB bellekli üst seviye bazı modelleri göreceğiz. 2133 MHz'de çalışıyor. 4266 aslında efektif olarak baktığınızda hız olarak öyle değerlendirilebilir. Yani bu sene 12 GB.
Ya şimdi RAM kapasitesi artıyor ama ben RAM kapasitesi arttıkça cep telefonunda yapabildiklerimizin arttığını görmedim. Hı hı. Hani şunu yapamıyordum da artık 8 GB bellek telefonda bunu yapıyorum, 12 olursa şunu da yapabileceğim dediğim bir uygulama yok. Umarız olur. Hani şimdi PC ile benim 16 GB bir makinede Windows PC'de şu anda oynayamadığım oyun ya da zor çalışan bir uygulama görmedim.
Çok belki uç örneklerdi. Çok
hani
çok uç
ekstrem uç yani 3D rendering yapıyorsunuzdur. Aynen. Her çekirdeğe 2 GB bellek atamanız gereken gerçek bir iş yükü vardır falan filan bir şeyler vardı anlarım da. Yani Android'de nereye gidecek bellek? 12 GB bellekle ne yapacağımı da açıklasalar keşke. Hani şeyi hep açıklarlar ya 4G'de bir filmi bir saatte çekiyordun. 5G'ye geçtim hep filmden örnek verirler hani. Onu 30 saniyede çekeceksin filan derler ya. Hani bana şeyi söylesinler gerçekten ya. Altta ne yapamıyordun? 8'de ne yapmaya başladım? 12'de ne yapacağım?
Ben sana bir örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Farklı bir örnek olsun. Ceneve Otomobil Fuarı var. Orada Rimac C2 diye yeni bir süper spor otomobil. 412 km hıza çıkabilen çılgınız. Ekstra hiperkar denilen otomobillerden bir tanesi. Şimdi onu onu geliştiren, üreten, tasarlayan şirketin kurucusu genç bir çocuk var. Onun sunumunu izledim. Diyor ki ya diyor ben 0.60 hızlanmasını koydum. 0.60 yani 98 km falan denk geliyor. Hızlanmasını 1.85 saniye olarak koyduk ama diyor rakipler de olduğu için insanlar bu rakama baktığı için ben bunu koydum diyor. Artık diyor bu manasız bir değer diyor benim için. Ben diyor mesela oraya 0.300 hızlanmasını koydum. 11.8 saniyede diyor. Bu araba 300 km hıza çıkıyor diyor. Yani biraz o teknik özellik yarışı, speklere yansıyan rekabetin etkisi de ortaya çıkmış bir durum ama 1 GB RAM'li ilk telefonun 2011'de çıkmasını düşünürsek eğer 7 yılda
hızlı geldi. Yani
8 yılda hızlı gelmiş oldu. İkinci nesil 10 nanometre üretim teknolojisini kullanıyor bu bellekler. Dediğim gibi ilk etapta şu an Samsung'un bazı modelleri, Lenovo'nun bazı modelleri ve Çinli bazı telefonlarda olması beklenen bir durum. Ama bu tempo böyle giderse önümüzdeki sene 16 GB RAM'i de görürüz.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bellek kullanımında böyle sınırlamalar geliyor. Nedir? Ben bir yazılım geliştiriciyim. Yazılım geliştireceğim. Ne istiyorum? Yazılımım olabildiğince fazla telefonda çalışsın. 2 GB veya 3 GB bellek hani hedefimde olur. Kaldı ki uygulamaların da bir sınırlaması var. 1 GB belleğe geçtim mi çoğu telefon da istemiyor öyle bir uygulamanın onda çalışmasını. Ne yapacağım ki 12 GB belleği? Yani 12 tane uygulama arka planda açık mı kalacak? Aktif mi kalacak sürekli?
Ya Samsung orada tabii mesela Samsung gözlerine bakacak olursak eğer 12 GB belleği en azından kağıt üzerinde bu hani parçalar oturtabilmek anlamında belki DeX konfigürasyonuna masaüstüme oda geçirirsin işte orada şöyle yaparsın böyle yaparsın tarzında kullanıyor olabilir yani
Windows,
ama.
Bak buna en yakışan şey DeX'e geçirdiğinde Windows açılır. Hani eyvallah. Okey tamam Snapdragon üstte çalışan bir Windows var yapabilirsin sonuçta.
Yapabilirsin. Ama Exynos'ta çalışan bir Windows yok. Dolayısıyla pek yapamayabilir onu. Öyle bir ikileme düşmüş durumdalar zaten. Şimdi şöyle bir durum da var aslında. Şimdi Snapdragon 855. Exynos 9820. 855'te Samsung telefonuna satıldığı birkaç tane ülke var. İşte Amerika, Uzak Doğu'da bazı ülkeler. Avrupa bölgesi ve dünyanın önemli bir kısmına da kendi platformuyla gidiyor. Şimdi deneyim fark etmiyor diyor ama deneyim fark ediyor aslında.
Ediyor canım ciddi fark ediyor.
Şimdi bir markanın amiral gemisi telefonlarında iki farklı deneyim sunması. Performans, pil ömrü, kamera yetkisi.
Değişik. Note serisinde bir dönem hatırlamıyor musun? Amerika versiyonu 60 kare saniye çekiyordu. Diğer bütün dünyadakiler 30 kare saniye çekiyorlardı. Videoyu.
Yani abi işte bakıyorsun süper hızlı şarj olabilecek Snapdragon 855 telefona Quick Charge 4 Plus'la ama işte diğer taraf frenliyor. Bakalım böyle bir durum var açıkçası ama 12 GB bellek yani cebindeki bir telefonda 12 GB bellekli olmasını istersin. İnsanın da böyle bir durumu söz konusu fazlasını.
Aynı paraya verecekse sıkıntı yok.
Zaten aynı
Onda bir sıkıntı yok.
12 GB bellek deyip aynı telefonun 8 GB'lik versiyonuna göre 300 dolar fiyat farkı koyarsa çok acımasız olur. Şu an
öyle yaptılar biliyorsun yani. 512 GB kapasiteli telefonlarda genelde ya da 1 TB böyle depolama alanı diyor. Yanına 12 GB belleği de koyuyor çünkü modülleri alırken öyle alıyorsunuz. Yani üreticiden alırken 12 GB yanında sadece minimum 512 GB depolama diyor mesela.
Bundle öyle yapıyor.
Bundle öyle yapıyor. Şu anda premium telefonlarda görüyoruz bunları. Depolama alanı inanılmaz yüksek olanlarda ve fiyatları pahalı.
Bu tür şeyler
yani aynı fiyata vermediler zaten aynen. Onu söyleyelim.
Bu tür şeyler yani RAM ve depolama birimini arttırma üreticilerin kar marjı hedefi koyduğu en önemli araçlar arasında. Evet. Çünkü teknik olarak maliyeti %10 artıyor, %15 artıyor. Kullanıcıya yansıması 300 dolar oluyor. Aynen. Dolayısıyla üreticiler bunları kullanmayı seviyorlar. Geçmiş haftanın bence önemli gelişmelerinden birisi mevzu 16 yaşına basmış. Zaten 16. adını taşıyan modelleri geçen yıl piyasaya sürmüşlerdi ama aslında tam olarak 16 yaşına girmemişlerdi. 14 Mart itibariyle 2003 yılında kurulmuş bir şirket. Çok uzun süreler boyunca yani aşağı yukarı bir 7-8-9 sene boyunca sadece MP3 player yaptılar. Müzik çalar olarak piyasaya girdiler.
Ki MP3 çalarları da o dönem için fiyat performans oranı oldukça yüksek sayılırdı kalitesiyle.
Yüksek hatta şöyle bir rivayet var. Bu adamlar o dönemde 30-40 tane MP3 player yapmışlar ama mesela şirketin CEO'su bunların 15-20 tanesini beğenmediği için, performans olarak yeterli bulmadığı için sadece aslında 10-12 tane modeli zaman içerisinde piyasaya sürmüşler. Geçmişten günümüze bakıldığı zaman aslında önemli kilometre taşı gelişmeler de var mesela. Bunlar tabii ilk telefonların 2012'de piyasaya sürdü. 2010'ların başında, 2011 döneminde piyasaya sürdüler ama mesela MX ailesi, dünyanın MX3 modeli dünyanın ilk 128 GB depolamaya sahip olan modeliydi. Az önce Samsung'dan bahsettik evet. Mesela bu adamlar bu konuda ilk atmışlar.
Biz MX4 ile tanıştık mesela bu telefonlarla değil mi?
Yani evet öyle. Mesela Ubuntu tarafında Linux tabanlı bir dağıtımı telefonlara işte...
Evet ön incelemesi bizde var bu arada. O telefonu da gösterme şansına erişmiştik biz. Kısa aynen bir süreyle denedik.
Mesela MBAC teknolojisi var bunların. Tek tuşla birden fazla işlevi yapabilme oluyor. Bugün mesela Android 9'a gelen navigasyonu da aslında...
Evet uzun zamandır var bunlarda.
Yöntem var ve... Bayağı değil. Fiziksel butonla 3-4 tane işlevi işte uzun basarak, kaydırarak parmağınızı yapabildiğiniz bir süreci varsa inovatif, yenilikçi firmalardan bir tanesi. Bir ara boşluğa düştüler. Özellikle Huawei ve Xiaomi gibi firmalar parlama dönemine girerken finansal kriz yaşadılar.
Ya bir daha de yanlış sonra... MediaTek işlemcilerle beraber bayağı bir sıkıntı yaşadılar.
O dönem zaten kaotik bir dönem. Yani Qualcomm'la neden çalışamadılar? Ticari olarak artık gelir modelinde farklılık mı var evet. Bilemiyorum ama daha sonrasında 2015 döneminde Alibaba yatırım yapınca işte ortaya 16. gibi 16 aylık gibi modeller girmeye başladı. Açıkçası rekabetçi olmaları, rekabet arttırmalarını isteriz. Çünkü geçmişten günümüzde yeni şeyler denemeyi gayet gösteren markalardan birisi olduğunu biliyoruz.
Türkiye'deki satış fiyatına baktığımızda böyle firmalar ideal olması gereken firmalar yani.
Aynen öyle. Bakalım yeni modeller var şimdi Note 9 gibi. Onlar da umarım tez vakitte Türkiye'ye gelir. Poco F1. Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemi telefonu olarak geçtiğimiz yıl sürpriz modellerinden birisiydi. Şimdi onun light versiyonu gelecekmiş Mesut. Şimdi Pocophone hep ilk çıktığı zaman 300 doların biraz altında bir fiyatlandırması vardı. Bugün de hala o fiyatlarda geziyor yurt dışına bakıldığı
evet,
zaman.
Şimdi son güncellemeler sonrası kamera puanları çok yükselmişti.
Yükseldi. Yeni özellikler geldi. Ciddi güncellemeler var. Kamera tarafında işte 960 fps, 4K 60 kare saniye çekim gibi yetenekleri eklediler. Tabii bir kısım yurt dışı yorumlara bakıyorum bir kısmı şey olarak değerlendiriyor. Sonuçta Snapdragon 845 bunu yapabilecek özelliklere sahip. Acaba en başta vermeyeyim daha sonra telefonu sürekli güncel ve sıcak tutuyoruz tarzında bir yaklaşım.
Güzel yaklaşım yani fiyatı düşük olsun sonradan da bunları yapsınlar. Ben hayır demem yani.
Zaten o tartışmanın sonunda da abi sonuçta 300 dolar aldık yani. Telefon şu an artık bunu yapabiliyor noktasına geliyor ve burada ciddi bir başarı elde ettikleri gerçek. Herkes şu anda F2 modelini bekliyor. 855'li işte daha yeni tasarıma sahip olan su damlası formunda çentiye sahip olacağı söyleniyor bu arada. Ama araya muhtemelen bir Poco F1 Lite modeli girecek. Artık bunun fiyatını kaç para yaparlar bilmiyorum.
Evet.
Ama Snapdragon 660'la gelecekmiş.
Güzel seçim. Kötü seçim değil. Yani 710 falan olsaydı daha iyi olur muydu? Olurdu tabii ki.
Yani
ama...
710, 670-75 sanki
evet.
Biraz
ama
daha iyi
olurdu. Ama 660 da kötü bir platform değil.
Adam şimdi bunu derse 149 olarak
i̇şte, seçerim. Ben de onu diyecektim herhalde. Fiyatı iyi olduktan sonra... Her telefon iyi olabilir. Hani güzel bir sözüm fiyat var senin evet. Diyorsun ki yani kötü telefon yok fiyatı yanlış ayarlanan telefon var. O da öyle bir durum yani.
Şimdi mesela bak Samsung'da A9'u eleştirdik. Samsung deseydi ki onun çıkışında 2499 lira.
Eleştirir miydi?
Eleştirir mi? Yok.
Evet.
Şu Android 9 güncellemesini de alacakmış önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. Kimse bir şey demedi.
Evet. Fiyatı yani nedeniyle eleştiriyoruz biz cihazları.
Fiyatı iyi ayarlamak gerekiyor. Şimdi bu telefonla ilgili fiyat bilgisi yok ama Snapdragon 660 4-7-6 GB RAM ile birlikte 845'li modeldeki agresif politika buna da yansırsa çok güzel olur.
Bence de güzel çok olur güzel gerçekten. Olur.
Dolayısıyla farklı fiyat bandlarını doldurmaya çalışıyorlar. Tabii Poco ilk başta Hindistan odaklı bir marka olarak çıkmıştı. Daha sonrasında bazı başka ülkeleri de yavaş yavaş dahil etmeye başladılar. Umarız fiyat konusunda agresif bir fiyatlandırması olur. Buradan tabii 25 Mart etkinliğinde kalalım istersen. Apple tarafında 25 Mart'ta bir lansman yapılacak.
Evet.
Bunun daha önce iddia seviyesinde vardı bu konuyla ilgili gelişmeler. Şimdi artık resmi olarak tarihte açıklanmış oldu. Showtime denen show zamanı olarak duyurulan bir gelişme. 25 Mart. Olayın iki boyutu var lansmanın. Birisi servisler boyutu, diğeri de donanımlar, cihazlar boyutu. Ağırlık olarak servislerden bahsediliyor. Apple'ın yeni bir Netflix'e rakip olabilecek film servisini, film içerik servisini.
Showtime hani bir şeyi var onun, mottosu var şimdi. Showtime mottosundan dolayı Netflix'e rakip servisin kesin çıkacağı
zaten söylüyor. Epeydir bilinen bir gerçekti. Sadece zamanlamanın ne olacağı evet. Bilinmiyordu. Aynı zamanda belki bir haber abonelik servisi ve veya belki de bir oyun abonelik servisini de buna paralel olarak duyurabilirler.
Oyun abonelik servisi enteresan olur. Aslında biz senden uzun zamandır tartışıyoruz bunu. Mesela bugün Apple TV ünitesi çok güçlü bir ünite. Ve neden yanında bir Game Pass sunulmuyor? Hı hı. En büyük eksiklerden bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir Apple etkinliğine katılma şansı bulduk Türkiye'deki. Orada da Apple cihazlar için geliştirilmiş Apple sertifikalı gamepad'lerle gamepad destekli oyunları oynadık.
Yani GameSir, değil mi? Bazı
evet, ya şimdi nasıl bir deneyim oluyor? Konsol tutuyormuşsun gibi bir deneyim var elinde. Aslında şu anda oyunlar açısından, oyun kalitesi açısından ve sunduğu aksesuar kalitesi açısından gerçekten de çok güçlü oyun cihazları. Benim bu etkinlikte allığı var. İki tane cihaz var merak ettiğim. Bir tanesi yine iPad mini. Eğer yeni işlemcilerle beraber düzgün bir iPad mini gelirse herhalde yolda oyun oynayan ya da interaktif içerik tüketenler için en iyi cihazlardan bir tanesi olacak. Taşıması en kolay ve en eğlenceli oyun cihazı olabilir. Bir diğer önemli olay da AirPods 2. AirPods benim uzun zamandır kullandığım ve iPhone için üretilmiş en iyi aksesuar olduğunu düşündüğüm donanımlardan bir tanesi. Kulaklığın ses kalitesi, yalıtımı filan her şeyi konuşabiliriz ama burada önemli bir durum var. Bu cihazı telefona tanıtmak, telefonla birlikte kullanmak, bilgisayara geçmek, tablete geçtiğinizde geçişlerini yapmak, aynı zamanda telefon görüşmesi yapmak her şeyi belli bir deneyim sunuyor. Hı hı. Yani telefon kulaklığını dinlerken, otobüste giderken biriyle telefonda görüşeceksiniz, görüşmeye devam edebiliyorsun. Aynen. Bunu çok az kablosuz kulaklıkla yapabiliyorsun, müzik dinleyebildiğin. Benim sevdiğim aksesuarlardan biriydi. Eğer dendiği gibi aktif gürültü engellemeyi eklerlerse o kulaklığa, başka bir seviyeye çıkar.
Yeni renk seçenekleri de olacağı söyleniyor mesela.
Yani renk seçenekleri çok umurumda değil. Aktif gürültü engelleme lazım. Neden dersen metroda, uçakta duymakta zorluk çekebiliyorsunuz. Çünkü o kulaklık dış gürültüyü engelleyecek bir şekilde geliştirilmemiş. Kulağınızın içine o hafifçe giriyor, rahat duruyor.
Bu kulaklığın bana soracak olursan
kanala yerleşmiyor.
En büyük iki özelliği birincisi öyle zannediyorum ilk tanıtma esnasındaki en zahmetsiz Bluetooth kulaklık evet. Olması. Çok kolay bir şekilde hemen kullanmaya başlayabiliyorsun. İkincisi de Apple ekosisteminde cihazdan cihaza geçerken de sancısız bir şekilde.
Evet, bulut taban tanıtmıyorsunuz. Aynen. Hesabınız kuruluysa bu cihazda da görüyorsun, diğer cihazda da görüyorsun.
Bunlar evet. Önemli. Sonucunda arayüz seviyesinde de yazılım desteği var. Kulaklığın kutusunu açığında pil seviyesini yine ilgili cihazın ekranına evet. Görebiliyorsun. İşte en son Samsung arayüzüne kadar yeni Buds kulaklarda
yapabildiği kadarıyla
yapmaya çalışmış. Yani sonucunda ses kalitesi senin dediğin gibi tartışılabilir. Aynı fiyat bandında kablolu kablosuz
daha kalitelerini bulabilirsin.
Kalitesi verebilen kulaklar da yok değil var ama sonucunda burada bir kullanım kolaylığı durumu söz konusu. Zaten Apple'ın da son dönemde en çok sattığı aslında ürünler arasında. Evet. Pek dikkat çekmiyor insanlar iPhone, iPad ya da bilgisayarları konuşurken ama arkadan gelen başarılı bir ürün grubu olarak da gündeme yer yer gelmiyor değil arkadaşlar. Apple tarafında 25 Mart'ta zaten bir aksilik olmazsa bir belki canlı yayında
karşınızda olur, değerlendiririz. Eğlenceli olur. Uzun zamandır yapmıyoruz seninle beraber.
Aynen öyle. Google'a geçelim buradan. Google tarafında tabii Pixel 3, 3X'e, X-Large modelleri, büyük olan model hala gündemdeki yerini koruyor. Çünkü yazılım güncellemesiyle telefonun kamera deneyiminin geldiği nokta ortada özellikle evet. Night Sight moduyla epey konuşuluyordu. Şimdi tabii Pixel 4'lerden bahsedilmeye başlandı. Çünkü yeni jenerasyon telefonlar gelmeye başladı. Belki bir rivayete göre geleneksel Pixel lansman tarihinden farklı olarak çünkü onlar genelde Ekim ayında lanse etmeyi seviyorlar ama Google I/O'da duyurabilirler. Duyurularsa sürpriz olur,
vallahi
güzel de olabilir.
Umarım öyle olur. Seni deneme fırsatın olur o zaman.
Umarız gidersek oraya. Orada deneme şansımız olur. Şimdi tasarımla ilgili bir takım demolar ortaya çıkmaya başladı. Ekranla kamera deliği olan ve aynı zamanda ekranla parmak izi okuyucu özelliğine sahip olan
telefonlar. Şimdi telefonun şurada bir hani tasarım özelliklerini görüyorum. Telefon böyle gelirse ben inanıyorum ki Android seven, Android işletim sisteminde keyifli kullanan her insan bu telefonu edinmek isteyecek. iPhone sahipleri de bir tane yanımda bu cihazdan dursun diyecek.
Ya şimdi şöyle...
Kamera özelliklerini zaten biliyoruz.
Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Yani sonucunda Pixel 3 ya da 3XL modelleri hala güçlü cihazlar. 8.5'te evet. Geliyor vesaire ama tasarımda çok tartışmıyoruz. Yani XL modelinin
yani
o çentik kısmı çok tartışmayı beraberinde getirdi ama şimdi buna bakıyorsun Yusuf. Yani değil mi? Köşeden yani. Köşeye ekran. Tamam bugün piyasada çerçeveleri daha önce olan telefonlar var ama ekrandan parmak izi okuyan. Önde iki tane, arkada iki tane kamera.
Olması gereken gibi olmuş. Bir de iki kamera ne yapacaklar? Tek kamera ne yapıyordu zaten?
Yani açıkçası insan heyecanlanmıyor değil. 6 GB RAM'e sahip olacağız. Snapdragon 855'e geleceği ve XT modeli için de 4000 mAh civarında pillerden bahsediyor.
Belki kullanıcılar kızacaklar, izleyenler kızacaklar ama beni Android tarafındaki en heyecanlandıran şimdi haber bu oldu. Hani diğerleri ben çok diyorum. Alışık. Yok 12 GB bellek, yok 1 TB depolama, 5 kamera, 8 kamera. Yani yok, bu cihaz şu anda beni heyecanlandırdı gerçekten.
Ben de aynı duyguları seninle paylaşıyorum. Tabii yine pahalı olacaktır. Google cihazları ucuza satmıyor. XT modeli için
belki ülkemizde 900... de satmıyor. Şimdi kötü tarafı o. Keşke satsa.
Yani ben sana şöyle, bu çıkarsa Türkiye'ye gelip gelmeyeceğimi sorgularız. Hani gelecekse belki beklenebilir. Türkiye'den almak isterim ama almayacaksa belki de sen de parayı denkleştirip
evet, Amerika'dan alalım yani. Yani çünkü bu cihaz bulunur yani. Bir tane Android cihaz bulunacağız.
Yani hani sonucunda yazılımın gücünü evet. Pratik hayatta gösterebilen belki de en iyi telefon şu anda bu.
Öyle gerçekten.
Çünkü güncellemeyle telefonun ne noktaya gelebildiği ortada. Yalnız tuhaf bir durum var. Bu yeni Android 10 Q sürümüyle ilgili biliyorsun. İlk beta'yı geçmiş saatte yayınladılar. İlk pikselden son piksele kadar bütün cihazlarda şu an beta versiyon kurulabiliyor. Bir ekran kaydı esnasında görüntüleri almış, paylaşmış bir arkadaş. Yabancı bir gazeteci arkadaş. Ekran görüntü kaydı alıyorsun ya şimdi. Ekranın screenshot'ını alırken çentik kısmını siyah tutuyor demiş. Bari o tarafı da düzelsin. Evet, oraya biraz boş bırak da hani daha istedik görüntü kayıtları alalım. Yani o tarafta çalışmalar devam ediyor ama bu telefon gerçekten heyecan verici olabilir. Bu arada yeni model olarak bekliyoruz ama Google'ın şimdi Lite versiyon telefonlar çıkaracağı da epeydir söyleniyor. Ben ilk duyumları geçen sene Mayıs ayında Google Auto'da almıştım ama o dönem telefonla ilgili henüz ortada net bir bilgi yoktu. Şimdi söylenen o ki hem ikisi hem de ikisi olmayan küçük versiyonun A versiyonları piyasaya çıkacak. Yani Lite ismini taşımayacak. Pixel 3A, Pixel 3A XL ismi de piyasaya girecek ki boyut ve belki boyuta bağlı pil kapasitesi dışında temelde benzer donanımlara sahip olacağı ve Snapdragon 670'ten güç alacakları konuşuluyor.
Kötü olmazlar. Fiyatlar da iyi tutulursa iyi olur.
$500 civarında
yani yine yüksek var. Fiyat tabii.
Yüksek.
Yani evet. Diğer telefonun da fiyatını aşağı yukarı buradan öngörebiliyorsun. $1000 minimum. Değil mi? Yani Pixel 4 geldiğinde.
Yani muhtemelen benim tahminim de o yönde olacak. Küçük olan model büyük bir ihtimalle $700-$800'lardan başlayabilir. Büyük olan modele bakıldığı zamansa bunun $1000 bulması durumu söz konusu olabilir. Hatta hani köşeden köşeye ekran yaptık. 4 tane kamera var. Büyüttük, işlemci yenilendi diyerek.
Bir de ya şu an insan şeyi merak etmiyor değil. 2 kamerayla ne yapabilecekler? Tek kamerayla gerçekten inanılmaz işler yaptılar.
Yani zaten diyorum ya, orada artık yazılım olayı başka bir noktaya doğru açılabilir. Qualcomm ile ilgili bir haber var. Qualcomm bir ürün geliştirme yöneticisi ki aslında başında bulunduğu birim de kamera, bilgisayarlı görme ve ona bağlı yapay zeka sistemleri gibi düşünülebilir. Bu sene sonu hazırlıklı olun. 100 megapiksel kameraları telefonlarda görebiliriz. Bu zamanlaması manidar. Bu zamanlamadan birkaç gün önce, bu açıklamanın yapıldığı günden birkaç gün önce Qualcomm platformların teknik özelliklerini güncelledi. İşte örneğin bazı platformlarda daha önce olmayan 192 megapiksel kamera desteği gibi bir takım destekler eklendi. Anladığımız kadarıyla kamera tarafına tekrar bir çözünürlük yarışı alevlenecek gibi, zaten 48 megapikseller şu anda var.
Ya şimdi 100 megapiksel yolda çıkarsa tek kamerada zoom olayı bayağı bir gelişmiş olacak. Ama tabii şimdi burada piksellerin ne kadar ışık alabildiği de çok önemli. Burada
piksel binding yapacaklar muhtemelen.
Evet
yani.
Farklı bir yaklaşım da vardı. Ne vardı? 100 megapiksel kamerayı alıyordun. 8 megapiksel, 12 megapiksel fotoğraf elde etmek için kullanıyordun. O bütün pikseller ışık bilgisini işte birleştiriyorlardı falan. Nerede gördük bunu? Nokia'da gördük.
Aynen. Yani şu an bazı başka modellerde de
galibim Nokia'sında birçok inovasyon yaptı kamerada da
var, aynen.
Göremedik yani onların kullanılabildiğini. Belki öyle bir şey kullanırlar çünkü o kadar küçücük alanı 100 megapikseli sığdırırsan o pikseler
öyle bir sorun olacak yani.
Birbirinin üstüne de biner.
İzole yani edemezsin zaten.
Yani değişik bir teknoloji.
Ama yine de ciddi bir avantaj sağlayabilir. Sonucunda elde ettiğin piksel hacmini o şekilde kullanabilirsen
tabii.
Eğer. Çünkü şu an ciddi bir çözünürlük yarışı var. Sonra neyi gördük? Mesela akıllı telefon üreticileri istikamet değiştirdi. Çözünürlüğü değiştirmek yerine sensörü ve pikselleri büyütelim.
Evet.
İşte 12 megapikselde 2-3 jenerasyondur. 12-16 megapiksel arasında.
İlk öncüsü de HTC'dir. 4 ultra piksel deyip orada bir kayaya vurmuşlardı. Çünkü evet pikseli büyütebilirsin ama 4 megapikselde yapmazsın kamerayı yani. Değil mi?
Yalnız onlar bayağı bak yine zaman ötesi yenilikleri şeyler var. Yani ön kamerada o isteniyor. Benim aklıma gelen ilk marka değil
evet,
yanlış mıydı?
Evet ilk markada.
Yani sonra ama.
HTC 10'du değil mi?
10'du galiba.
M10'da.
Arkada OIS, önde OIS.
Evet. Yine HD ses kayıtları
ben
falan.
Ben Mobilya Kongresi'nde HTC'nin standına gittim. Hatta Exodus telefonla çektim. Orada biraz konuşma şansım oldu. HTC'nin kafa hiç değişmemiş. Şimdi HTC'ye biz hep şunu söyledik. Son dönemlerinin özellikle. Ya Çinler geliyor.
Öyle.
Fiyat performans sorunu daha fazla önem arz etti. Bu fiyatlar değişmeli. Biz HTC'yiz. Tasarım mühendisi olarak en iyisini yaparız. Fiyatımız bu. Ya sene 2019 mantık hani.
İşin kötü tarafı şu, HTC'nin marka değeri Türkiye'de en azından güçlü. Neden güçlü?
Hala da güçlü.
HTC ile ilgili hangi videoyu atsak, eğer de şimdi sen de eline sağlık güzel videolar çekiyorsun. Son dönemde bütün HTC videoları senden geldi. Yani o tarafta izlenme rakamlarına bakıyorum, bir ilgi var. Kullanıcı istiyor, iyi bir telefon görmek istiyor yani. Ama göremiyor.
Ya o kafadan kurtulmaları lazım. Ya şimdi 5G bir kırılma dedi onlar da Sony gibi. Fuarda onların 5G telefonu yoktu. 5G bir access point tarzı bir cihaz tanıttılar. Ama bir oyun telefonu yaptıklarını bu arada biliyoruz ama onların artık fiyat performans hassasiyetinde kaymaları gerekiyor.
Onları kim kandırdıysa 5G sadece kendileri geçecek zannediyorum.
Eskiden Peter Cho'ya kızıyorduk, tamam bu adam bilmiyor diyorduk da şimdi o gitti, yerine gelenler de pek...
Ya Sony'de de filan da şey var herhalde, 5G ilk onlar girecek filan diye düşünüyorlar. Ya da şey mi düşünüyorlar, yani biz nasıl bir dönem çıktık sonra gittik, şimdi tepedekiler giderse bize tekrar gün doğar mı bilmiyorum. Ya, Çinliler yoktu o zaman. Yani o Sony'nin filan gittiği dönem Çinli bile yoktu piyasada.
Ya, Çinli bile yoktu bak. Şimdi Samsung'dan tuhaf haberler duymaya başladık. Yani onlar artık Çinleri fark etmişler, tamam mı? 2 yıllık 3 yıllık durumu anlayamama o ne denir ona? Buhran döneminden sonra
fiyat performans sonu yüksek amiral gemi yapacağız diyor adam ya.
Yani öyle bir şey çıkar zaten sürpriz olur.
Evet.
Bir de üstüne yeni A30 aile gibi modellere bakıyorsun, Galaxy M'lere bakıyorsun. Bir Çin etkisi olduğu çok belli.
Var var canım ya.
Yani şimdi Samsung gibi bir dev bir de yani pazar payı bugün hala baktığında mesela adetlere baktığında böyle bir önlem alabilirken HTC'nin bu yaklaşımda olması gerçekten tuhaf.
Şimdi en son onların biliyorsun markayı satacakları falan konuşuldu.
Ya bir ara Tayvan'da Asus'un telefon bölümünü, HTC'nin telefon bölümünü birleştirecekleri söylendi.
Asus da ayrı bir hikaye olan firmalardan biri mesela.
Tayvan'da da şey var, Güney Kore'nin hani bir devletçi yaklaşım vardır yani markalarımız kan kaybetmesin, destek olalım, büyütelim, sinerji olsun vesaire. Evet. Japonlar, Güney Kore başarılı oldu, Japonlar pek başarılı olamadılar. Topyekun gerileme oldu orada bazı markaların birleşme durumunda.
Ama şimdi iki başarısız birleştirince mobil tarafta başarılı bir şey elde edebilir misin?
Siz zaten oraya gidecektim yani.
Çünkü HTC de şu anda durumu kötü. Mobil tarafta Asus'a baktığımızda çok iyi ürünler ortaya koyan, üretmeyen bir firma.
Stratejisi değişti onların da. Evet. Biliyorsun Tayvan'da 2006-2007'de de Asus'ta Gigabyte anakart bölümünü birleştirdi. Şirki holdingler birleşsin tarzında
değişik
bir takım şeyler vardı ama yani bir takım önlemler almazlarsa eğer Samsung gibi HTC'nin
değişik
zaten
durumlar görebilirler.
Her ay şöyle bir bilgi geliyor haber 3 ayda bir. HTC 10 yılın en kötü finanslarına açıkladı.
Sürekli en kötü.
Yani hani bunu bir şekilde abi görmüyorlar mı ya?
Vallahi bilmiyorum. Evet,
çok ben zor. De bilmiyorum açıkçası. Yorum getirmek de çok kolay değil. Samsung'dan bahsettik. Son haberimiz de Samsung cephesinden. Şimdi Samsung tarafında Galaxy S7, S7 Plus, S7 E ailesi genel tepki olarak büyük bir başarı elde etti. Yani yılı şu ana kadar çıkan telefonlar arasında en fazla sansasyon getiren
evet.
Herhalde ürün grubu olarak yorumlanabilir. Yüksek satış beklentisi de analistler tarafından sık sık dile getiriliyor ama... Özellikle biyometrik güvenlik konusunda bazı eleştiriler vardı. Ekrandan parmak izi okuma konusunda biliyorsun Qualcomm'un ultrasonik sensörünü kullanan ilk markalar.
Evet.
Ama yavaş çalıştığı konusunda çok fazla eleştiri vardı. Şimdi bu eleştirileri dikkate almış olacak ki Samsung bir güncelleme geleceği söylüyor. Optimizasyonu iyileştirilmiş bir deneyim sağlanacakmış.
Bakalım nasıl olacak? Güncelleme geldikten sonra konuşmak lazım. Özellikle yüz tanıma kısmındaki standart kurulumda kolay yüz tanımayı standart seçili olarak vermesi. Skandallardan bir tanesi. Yani güvenliği nasıl düşürürsün standart olarak? Standart güvenlik düşük kuruyorsunuz. Yani sizin onu elden kapatmanız gerekiyor. Böyle
şimdi
bir özellik kabul edilemez.
Bir de şimdi Note 8 yani birkaç jenerasyondur Samsung'un telefonlarında var bir özellik. Koş Note 8, S9, Note 9 gibi telefonları
evet.
Hızlı tanımada da kandıramıyorsun. Burada biraz daha farklı bir durum söz konusu ama yani rakiplerin 3 boyutlu yüz modellemesi yaparken sen telefonu güvenlikten taviz verecek kadar hızlandırmaya niye ihtiyaç duyarsın?
Ben mesela neyi fark ettim biliyor musun? Yeni Samsung telefonlarda özellikle S10e'yi ben baştan kurarken mesela bu sefer benim eskiden eleştirdiğim pazarlama verilerinin kullanımı, size reklam gösterme gibi şeylerin standart seçili gelmesi sözleşmede bunda kaldırılmış. Bunda standart onlar seçili gelmiyor. Bunda da biyometrik yüz tanımada standart seçili kolay mod geliyor.
Ben sana bir şey söyleyeyim.
Yani bir yandan iyileşme var bir yandan kötüleşme
Samsung'un
var.
Samsung'un bununla ilgili açıklaması ne biliyor musun? Daha fazla, daha sıkı güvenlik istiyorsanız parmak izi okuyucu.
Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Abi şimdi bak.
Koyma abi o zaman.
Bak kabul edilebilir açıklama olmaz ama hani M20'de bunu söyleyebiliriz. Ama şimdi S10 Plus diyorsun. İnfografik yayınlamışsın. Dünyanın en iyi ilkleri ve bizim sahip olduğu en iyi özellikleri koyuyorsun. Orada abi şimdi rakiplerin senin 3 boyutlu modelleme yapıyor.
Aynen.
Bunun özel versiyonunda oraya ön tarafa da bir delinlik sensörü koymuşsun. Belki onu 3 boyutlu modelleme için kullanacaksın ama bunlar da niye böyle?
Bilmiyorum vallahi. Çok enteresan. Aceleye de gelmiş olabilirler. Yazılım güncellemelerini toparlayacaklar belki.
Umarım olur. Yani sonucunda benzer sıkıntının yaşandığı sonra güncellemeleri toparlanan Çin telefonlar da var biliyoruz.
Ama telefon bir Android telefon olarak baktığınızda benim için Mate 20'den sonra en başarılı cihazlardan bir tanesi. Mate 20 Pro'yu ayrı bir yere koymak istiyorum. Çünkü Mate 20 Pro gerçekten kamera video kalitesini bir kenara koyarsak eğer Telefon dünyasındaki bütün teknolojileri barındırıyor. Aynen. Yani 3 boyutlu yüz tanımaya kadar onda var yani.
Var. Ekranın parmak izi okuyucu var. Yani
şatır şatır da çalışıyor yani şimdi.
İlk 7 nanometreye geldi. Şimdi zaten belki önümüzdeki hafta konuşuruz detaylı. Bir video çekebilirsem arada çekmek istiyorum. Şimdi telefon paket olarak çok güzel görünüyor ama Samsung'un kendi geliştirdiği işlemcinin yine verimsiz olduğunu ayrıca tekrar yorumlarda konuşuruz ama yüksek satış beklentisi yani ilk ayında 10 milyon satacağı falan konuşuluyor. Böyle bir rakama ulaşılırsa
çok
yani
iyi olur.
Kan kaybeden son birkaç yıldır kan kaybeden Samsung tekrar bir yükseliş dönemine girer. Çünkü şu an rakiplere bakıldığı zaman işte Huawei P30 Pro'yu konuşuyoruz ama sonrasında rekabette çok rahatsız edecek bir model yakın zamanda çıkmayacak gibi.
Tabii biz rekabette geri kalan 1-2 firmanın sadece ayakta durduğu bir sektör istemiyoruz. Böyle bir sektör hayal etmek bile çok güç, zorlu. O yüzden her firmanın güçlü olduğu, her sene bir firmadan bir hata beklediğimiz böyle bir sektör olması hepimiz için daha kazançlı olur. Çünkü bakın Samsung diyorduk, fiyatlar diyorduk, öyle böyle diyorduk. Orta sınıfta bile fiyatları düşürme çabasında olan, Türkiye özel fiyatlandırma yapan, fiyatı uygun amiral gemisi üreticiye dedikoduları başlamış olan bir firma oldu. Şimdi ileride belki de Xiaomi'nin karşısına direkt diyecek ki al benim de 400 dolarlık telefonum bu. 855 var içinde.
Zaten hepimizin isteği ve beklentisi de bu yönde. Çünkü yani Xiaomi ya da Oppo bir fiyat performans telefonu yaparken sadece o telefonun fiyat performans olarak uygun ve güzel olması bizi etkilemiyor. Rakiplere oluşturacağı baskı ve sektöre getireceği aslında dinamizm de burada önemli. Çünkü belli bir yerden sonra artık dünyada markanın tek başına etkisini koyarak ürün sattırma şeyi azalmaya başladı giderek. Dolayısıyla insanlar bugün Poco'yu bile konuşur hale geldiler. Neden? Çünkü iyi bir telefonu uygun fiyata alabiliyorsun.
Öyle gerçekten.
Markaların bunun farkında ve bilincinin olması gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Evet arkadaşlar, bu hafta da mobilitenin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir bölümde görüşene kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.